Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça isimli programdayız. Bendeniz Selim Tiryakioğlu.
Bendeniz Yusuf Temizcan.
Kitaplara dair, okumaya dair, yazmaya dair konularla birlikteyiz. Kitapları konuşuyoruz, dergileri konuşuyoruz. Geçen hafta yayın dünyasından haberlere değinmiştik. Dergah yayınlarına değinmiştik. Lacivert dergisine değinmiştik. Necip Asım'ın Kitap isimli kitabına ve Tanpınar'ın mektuplarına.
Bayağı geniş bir şeye değinmişiz.
Değinmiştik, evet. Bir programda epey bir şey ama biraz da yarım kalmıştı. Dilersen Yusuf'cum bu programda tekrar edebiyat dünyasından, dergi dünyasından okuyucular, dinleyicilerimize haber verelim. Hangi dergiler çıkıyor? Daha sonra yine benim şahsen Necip Asım'ın kitabı biraz daha değinmek istiyordum. Harika bir kitap. Ona biraz daha gireriz.
Vakit olursa o zaman programın sonuna doğru bu kitaba tekrar temas ederiz.
Evet, öyle yapalım.
Uygun olursa. Ben programı tabii dergicisi olarak iki tane ayrı dergi getirdim bu programa. Türkiye'de çok güzel dergiler çıkıyor. Yani çok dergi çıkıyor. İçlerinde çok güzel dergiler var. Ben de bir dergi sevdalısıyım. Malumunuz. Geçen programlarda bahsetmiştim. Daha önce birkaç tane hem kendi dergi maceram oldu, tecrübem oldu. Hem de yeni çıkan bir dergiyi böyle bayiden gidip alıp onun böyle sayfalarını çevirdikçe de çok büyük mutluluk duyan birisiyim. Dergi aşığı olarak naçizane tanımlıyorum kendimi.
Muhibbanı dergi mi? Mecanini dergi. Mecanini. Geçen hafta demiştik.
Tutkusu. Evet.
Ama pek de iyi değil Mecanini dergi.
Öyle mi dergi diyorsun?
Muhibbanı dergi daha iyi. Daha itidalli.
Tamam, eyvallah. Şimdi bu programımız için Arka Kapak dergisini getirdim. Arka Kapak malumunuz kitap ve kültür dergisi olarak çıkıyor. Bu 15. sayısı, yani bir yılı geçti. Yunus Emre Tozal kardeşimiz, bizim de dostumuzdur kendisi. O çıkartıyor
Okur
Arka Kapak.
Okur dergimizde de Mustafa Kutlu'nun son çıkan hikayesiyle ilgili yazısı
evet,
vardı.
Evet, Okur dergisinin tanıtım sayısında bir yazısı var. Birinci sayısında da muhtemelen yazısı olacak. Babil.com bir kitap satış sitesi. Onun bir yayını aslında Arka Kapak, onun bir iştirakı. Kitaba dair, edebiyata dair ve kültüre dair zengin diyebileceğimiz bir içeriğe sahip. Türkiye'de zaten kitap dergiciliği çok fazla şu an yapılan bir uğraş değil. Birkaç tane dergi var bu anlamda. O da bunun örneklerinden birisi. Bir de bizim Okur dergimiz var malumunuz. Kitap dergisi olarak çıkarttığımız.
Yeni çıkan dergimiz.
Selim'in yayın kurulunda olduğu, benim editörlüğünü yaptığım. Arka Kapağın bu sayısı Refik Halit Karay'ı konu alıyor. Şimdi sen Türkçe öğretmenliğinde araştırma görevlisisin. Uzun yıllardır edebiyata, Türkçe'ye de aslında mesai harcamış birisin.
Türkçe'ye diyelim daha çok, edebiyata değil, Türkçe'ye.
Malumun Refik Halit Karay, Türkçe'yi en güzel kullanan yazarlardan birisi olarak tanımlanıyor. Evet. Birkaç kitabını belki zikredebiliriz burada. Memleket hikayeleri var, gurbet hikayeleri var.
Evet, gurbet yemek hikayelerini okumuştum.
Evet,
çok.
Yemek kültürüne dair de yazıları, kitapları var. Bu kitapların çoğu derleme zaten. Ben Refik Halit Karay'ı çok severim. Yani Tanpınar'dan sonra benim nezdimde Türkçenin en iyi üstadlarından birisi. Onun kitaplarını okudukça hakikaten dilimizin ne kadar zengin bir muhtevaya sahip olduğunu, ne kadar tatlı bir üsluba ulaşılabileceğini gösteren örneklerden bir tanesi. Yine ünlü edebiyat camiasında ünlü diyebileceğimiz Necip Tosun Beyefendi ile bir röportaj var. Tarık Tufan'ın
Refik Halit üzerine mi röportajda?
Evet, Refik Halit Karay üzerine. Hı hı. Tarık Tufan'ın, Enis Batur'un, Mustafa Özel'in, Ali Ural'ın, Haydar Ergülen'in yazarları var. Hı hı. Yazıları var. Yine edebiyat camiasında hem romanlarıyla hem de hikayeleriyle öne çıkmış isimler bu isimler. Her biri Arka Kapak'ta yazılarına erişilebiliyor. Tarık Tufan birkaç aydır Arka Kapak'ta yazıyor. Önce bir röportaj vermişti. Artık düzenli olarak yazmaya başladı. İbrahim Tenekeci'nin Görmeden Ölmek isimli yeni kitabını ele almış bu yazısında. İbrahim Tenekeci şiirlerinden bahsetmiş. Yazıda da diyor, ben çok şiir eleştirisi yapabilecek kuramsal bilgiye sahip değilim. Böyle bir yetkinlik de görmüyorum kendimde ama kendimce İbrahim Tenekeci'nin şiirlerine bakmak istiyorum.
Dilersen Tenekeci'nin Görmeden Ölmeyene de bir dahaki programda değinelim.
Evet, inşallah ona da değinelim. Tenekeci, İbrahim Tenekeci'nin bütün kitaplarını evet, buradan dinleyenlerimize çok tavsiye ederiz.
Kalbe hitap eden bir üslubu var gerçekten.
Yeni Şafak'ta, Yeni Şafak'ta günlük yazıları var. Twitter'da da çok güzel paylaşımlar yapıyor. Kendisini takip etmelerini öneririz dinleyenlerimize.
Eyvallah.
Enis Batur'un Joyce'lu Anılar isimli bir kitabı var. Kemal Varol'un yazısı var. Yine derginin ilgi çeken köşelerinden bir tanesi orta sayfada İhsan Sönmez'in hazırladığı bir yazı. İhsan Bey muhtemelen okurda da bizimle birlikte olacak bundan sonra. Değil kendisi. Mi? Evet, çok özellikle arzu ediyor
yazmayı. Hangi sayfaya yazılacak?
Henüz netleşmedi ama kendisiyle istişare halindeyiz. O da arzu ediyor, biz de arzu ediyoruz yazmasını.
İnşallah.
Timaş'ın da mutfağında kendisi, Timaş yayınlarının. Yemede yanında oku isimli bir yazı yazmış orta sayfada.
Yemede yanında yat.
Yemede yanında oku. Yemek kitaplarını ama biraz bildiğimizin ötesinde yemek kitaplarını. Her birini böyle kısa kısa böyle butik tanıtımlar diyebileceğimiz tarza. Mesela Muşerref Karteler'in Tel Dolap isimli bir kitabı var. Çok hoş bir kitap. Onu ele almış. Ramazan Bingöl Mutfağından Tarifler kitabını. Bizans'ın Damak Tadı. Osmanlı Mutfak İmparatorluğu. Fatih Devri Yemekleri. Mesela Süheyl Ünver'in öyle bir çalışması var. Biliyor musun? 1948'de yayınlanmış. Fatih Devri Notları diye bir kitap var. Bunun güncel bir baskısı var mı? Çok emin değilim. Süheyl Ünver'in bu çalışmasını da burada tanıtmış.
Fatih Devri Notları. Bunun içinde yemekle ilgili kısımlar
evet,
var.
Evet, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarayında hangi kitaplar, hangi yemekler, evet, mutfağında hangi kitaplar, yemekler pişirilirdi, ne yerdi, ne yemezdi, buna dair çok hoş bir çalışma.
Yani. Çok harika. Gerçekten Süheyl Ünver, bilmeyen okuyucularımız için çok önemli bir kültür tarihçimizdir.
Yani İstanbul deyince ilk akla gelen yazar aslında.
Evet. Köşk ve saray arasındaki farkı anlatan bir yazısı vardı. Ben onu okumuştum. Nedir diye hiç ben düşünmemiştim mesela o zamana kadar gerçekten. Mesela öyle geliş güzel kullanıyoruz. Mesela Hidiv Kasrı diyoruz. Hmm. Ama mesela Hidiv Köşkü niye demiyoruz gibi. Hmm. Onun da bir özelliği var yani. Hidiv Kasrı denilmesi. Çünkü belki başka bir programda bahsederiz.
Merakımı celbetti. Hemen ona bakmak istiyorum
mesela. Süheyl Ünver gerçekten önemli bir kültür tarihçimiz.
Evet. Çok yaşlı. Bu yine orta sayfada İhsan Sönmez Beyefendi'nin hazırladığı çeşitli yazılar devam ediyor. Geçen aylarda da beyinle alakalı mesela beyinle ilgili kitapları ele almıştı. Bu sayıda yemekle ilgili kitapları ele almış. İhsan Sönmez'in bu yazıları hakikaten benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar umarım devam eder. Ayrıca Katip Çelebi'nin İtidal Çağrısı diye Ekrem Sakar'ın bir kitabı var. Anadolu'nun Anadolu'da Aralık diye Muhittin Şimşek'in bir çalışması var. Füsun'un annesi Didem Madak diye bir yine bir güzel bir deneme yazısı var. Vesaire çok hoş yazılar var arka kapakta. Ayrıca arka blok diye de bir çalışma var Selim. Derginin sonlarına doğru bazı blok yazılarını ele alıyor. Yine film tanıtımları var, sinema filmleri. Kitap arka vitrini blok diye bir köşe var kısa kısa kitap tanıtımları yaptıkları. Arka kapağa bayilerden ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz abone de olabilirsiniz.
Eyvallah.
İkinci dergimiz Selim, İnsan ve Hayat. Bu derginin şu an bayağı uzun bir zamandır yayın hayatı içerisinde. Ama çok geniş
ben
bir...
Ben hiç duymadım bu dergi.
Evet, çok İnsan geniş bir... Onu söyleyecektim. Geniş bir kitlesi yok. Ben de açıkçası yani yeni haberdar oldum diyebilirim. Fuarda edindim. Feza Fazilet Neşriyat'ın yayınları Hüseyin Güney Beyefendi... İmtiyaz sahibi Harun Özdemir Beyefendi yazı işleri müdürü.
Zekayı artıran diyet olur mu diye bir başlık gördüm orada, bir yazı gördüm.
Evet, zekanın afeti şöhret kapak dosyasıyla çıkmışlar. Çamlıca yayınlarının aslında bir iştirakı İnsan ve Hayat dergisi. Bu sayısında zeka meselesini ele almış. İstanbul konaklarında düğün merasimindeki incelikler isimli uzun bir yazı var. Çocuklarda zeka gelişimi, zeka ve bilgelik arasındaki ilişki, bunları ele alan yazılar var. Tasarımı hoş, sade, göz yormayan bir tasarımı var. Bu dergiyi de arzu edenler internet sitesinden ulaşabilirler. Ayrıca abone olma imkanı da var. insanvehayat.com'dan arzu edenler ulaşabilirler.
Dergiler bu programda bu kadardı zannederim. Şimdi elimde Okur dergimizin ilk sayısında, tanıtım sayısında da yazmış olduğum Dil Bilim Nedir var.
Arzu edenler bu yazıya web sitesinden ulaşabiliyorlar.
Web sitesimiz
de var. Okurdergisi.com'da bu yazı var. Derginin tanıtım sayısının PDF'ini de zaten oradan ulaşılabiliyor.
Bu arada duyurmuş olalım, dergimize abone olmak şu an için 50 lira. Bir kampanyamız var. Abone olmak isteyenler de abone olabilirler. Dil Bilim Nedir yazısı dergimizde. Dil sayfasında ben ele almıştım bu kitabı. Kitap üzerinden aslında birçok...
İnce bir kitap aslında.
Çok ince bir kitap.
Kaç sayfa?
kaç sayfa? Şu an Türkçe tercümesi için 71 sayfa.
Hmm.
71 sayfalık bir kitap.
Yani bir işe gidiş geliş metro yolculuğunda okunabilecek,
evet,
okunabilecek bir kitap.
Evet.
Dili ağır mı?
Dili şöyle, yer yer biraz dil bilimsel şeylere, ifadelere ister istemez girmek zorunda
yani
kalıyor.
İlgilisine mi hitap ediyor sadece?
Esasında ilgilisine değil. Şöyle, yani tabii ki bir roman değil, bir hikaye değil ama dile merak duyan, kelimelere merak duyan bir dinleyicimiz varsa bu kitabı mutlaka okumalı diye düşünüyorum. Kitaptan isterseniz biraz bahsedelim, yazarından bahsedelim. David Crystal diye bir İngiliz dil bilimci, yazar, öğretmen, birçok alanda çalışan birisi. Kitabın yazarı bu kişi. What's Linguistics?
Anladım.
Kitabın İngilizcesi.
Evet, ana ismi bu.
David Crystal'ın çok gerçekten dille ilgili, çocuk dili edinimiyle ilgili, çocukların dil pedagojisiyle ilgili çok güzel kitapları var. Ben bunları biraz inceledim. Hepsini okuma imkanım olmadı ama epey inceledim onları. Çok üretken bir yazar. Kendisi İngilizce'de çok güzel ana dili edinimi üzerine de yazıları var. Bu kitabın önemi ise şeyden geliyor aslında. Yani biz de biliyorsunuz ana dili edinimi, yani ana dili öğretimi bugün için ülkemizde bir problem. Duymuşsundur, Fatma Barbarosoğlu da üzerine bir yazı yazdı.
Evet.
Fatma Barbarosoğlu'nun PISA sonuçları ile ilgili bir yazısıydı.
Ha, evet, hatırladım.
O yazı.
Ben de okudum onu.
PISA
o
sonuçlarında...
Hatta Ankara'da bir AVM'de bir YouTuber... izdihamı olmuştu.
Oraya bağladı yazıda.
Yazı.
PISA sonuçlarına değineceğim. PISA sonuçlarında ülkemiz sonucu çıkmış. Yani PISA nedir tabii? Dinleyicilerimizden bilmeyenler vardır. PISA çocukların dünya çapında okuduğunu anlama becerilerini ölçen bir test. Türkiye maalesef bu PISA sonuçlarında sonucu olmuş. Bu kitap da aslında bu derde bir deva olabilecek, öğretmenlere rehber olabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Ana dili edinimi nasıl olmalı? Dil nasıl, nedir? Bilhassa Türkçe edebiyat öğretmenleri, yani bu işin eğitimini yapan kişiler, ilk başta yani Türkçe üzerine en çok düşünmesi gereken, en çok kafa yorması gereken kişiler kimlerdir diye sorsak, bence gerçekten Türkçe öğretmenleridir. Yani hatta esasında ben de eğitim fakültesinde derslere giriyorum. Hep şunu söylüyorum yani öğrencilerime. Bizim bir mesela Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümünden ki bir uzmanlık alanıdır. Çok daha büyük bir vazifemiz var. Yani öğretmen olacak kişilerin. Çünkü ya da bir mesela mühendisten çok daha önemli bir şey. Önemli demeyelim, yani her meslek önemli ama kritik bir durumdalar diye düşünüyorum öğretmenler. Çünkü mühendis ne yapıyor? Makineyle muhatap oluyor. Başarısı da makineye yansıyor. Başarısızlığı ya da başarısızlığı. Ama bir öğretmenin başarısı insana yansıyor. Bir çocuğa yansıyor. Başarısızlığı çocuğa yansıyor. Dil de zaten bir çocuğun gelişiminde ana dili çok önemli. Çok önemli bir etken. Bu açıdan bu kitap okunmalı diye düşünüyorum. Bilhassa Türkçe öğretimi yapanlar için, dile meraklı olan kişiler için.
Yani sadece bu alanın meraklılarına mı hitap ediyor kitap?
Dile yoksa... meraklı olan, kelimelere meraklı olanlara diyebiliriz. Dediğim gibi yani bu bir hikaye.
Metro yolculuğunda ben şöyle kısa hoş bir kitap okusam diyenlere de hitap ediyor mu?
Tabii tabii, olabilir. Yani dediğim gibi yani dile ve kelimelere meraklı olanlar, Türkçe'ye meraklı olanlar. Bu tabii dil bilim, hani istersen biraz ona da değinelim. Dil bilim deyince şöyle kabul ediliyor bugün. Genel olarak bütün dillerin incelenmesini anlıyoruz biz. Türkçe tabii başka. Yani Türkçe'yi düşünmek, Türkçe üzerine kafa yormak başka, dil bilim üzerine kafa yormak başka. Ama şu var ki bir dili anlamak istiyorsanız bütün diller üzerine de kafa yormak zorundasınız.
Kuşkusuz.
Bu da bir gerçek yani. Çünkü dünyadaki tek dil Türkçe değil. Birçok dil var. Her dilin kendine göre özelliği var. Bilhassa bu konuda bu kitabın ufuk açıcı tarafı şu, yani bizim Türkiye'mizde de şu an yanlış bir algı var. Dünyanın en önemli dili Türkçedir. En güzel dili Türçedir.
Evet, öyle bir algı var.
Bir algı var değil mi? Yani birçok insanda, hatta profesörlerimizde bile var, hocalarımızda. Yani bakarsınız gazetede mesela yazan Zevat dahi bu cümleleri kurabilir. Dünyanın en mükemmel dili Türçedir. Neden? İşte Türkçe mesela çok üretken bir dildir. İşte böyle kanıtları vardır kendilerince. Halbuki böyle bir şey yok. Şimdi böyle deyince biraz kışkırtıcı oluyor. İnsanlar sizi şey yapabiliyorlar, yanlış anlayabiliyorlar. Ne demek istiyorsun falan. Yani kendi ana dilini mi beğenmiyorsun? Hani gibi bir algı olabiliyor. Öyle değil. Kendi ana dilimizi elbette beğeniyoruz ki ana dilimizi sevdiğimiz için zaten bunu savunuyoruz. Her şeyin bir sınırı var. Bir şeyi gereğinden fazla büyütmek de o şeye haksızlıktır. Gereğinden fazla küçültmek de haksızlıktır. Dil bilim bu bakış açısını sağlıyor insanda. Yani her şeyin hakkını verebiliyorsunuz yani dil bilimi öğrenince. Bir kere İngilizcenin özelliğini de görüyorsunuz. İngilizcenin de kendine göre bir özelliği var. Türkçenin kendine göre bir özelliği var. Mesela Afrika dilleri, mesela şöyle bir soru soruyor bu kitap. Bir Afrika dili, herhangi bir Afrika dili Çince'den mesela daha şey midir?
Hmm. Düşük daha mı bir az dirim. Kıymetli?
Daha mı az kıymetli? Evet, daha düşük bir dirimidir yani.
Yani bu aslında dilin kıymeti çok konuşulması, üzerine çok fazla edebiyat eseri verilmesi
nedir?
Çok bağlantılı mı yani?
İşte dilin kıymetini belirleyen nedir? Bu soruyu soruyor. Dil birçok unsurdan oluşuyor. Birincisi kelimeler. Şimdi kelime bakımından evet Çince daha zengin muhakkak. Çünkü Çin bir medeniyet. Yüzyıllardır
çok daha fazla kişi tarafından konuşuluyor. Bir edebiyatı var.
Bir edebiyatı var. Güçlü var. Tarihi var, siyaseti var, ordusu var. Ordusu olan bir dil mesela. Bu tabir de çok önemlidir dilde.
Ordusu olan bir dil.
Evet.
Bunu biraz açabilir misin?
Şudur. Ordusu olan diller genelde başka diller üzerine hakimiyet kurarlar. Bu böyledir.
Ya ordu nasıl etkiliyor dili? Mesela Türkiye'nin asırlardır çok güçlü bir ordusu var. Kuşkusuz bu Türkçeyi etkiliyor diyorsun. Ya nasıl bir ilişkisi olabilir acaba?
Şöyle, ordu neye etki ediyor? Dolaylı bir ilişkisi var. Ordu ne demek? Güç demek. Güç
ya
ne
da
demek?
Daha mesela geçmişe gidip düşünmeye çalıştığımızda hani başka milletlerle ilişkisi bağlamında mı acaba? Ordu çünkü savaşıyor sürekli başkalarıyla ilişkili halinde. Ülkenin dışa bakan tarafı aslında.
Dışa bakan tarafı şöyle bağlayabiliriz. Belki fetih tarafı var. Keşfediyor.
Evet. Ya şu anki ordu
açtığı
mantığıyla
için...
belki çok düşünemeyiz.
Yok yok, şu anki ordu mantığıyla da şunu
öyle
diyebiliriz.
Mi?
Mesela şu İstanbul Türkçesi mesela lehçelerde de bu böyledir. İstanbul Türkçesi neden konuşuluyor da eğitimde İstanbul Türkçesini kullanıyoruz da Erzurum Türkçesini kullanmıyoruz? Bunun cevabı çünkü İstanbul bugün her ne kadar Ankara'da olsa da hani Genelkurmay Başkanlığı İstanbul bir şeydir. Devlet-i Ali Osmani şehridir. Büyük bir şehirdir. Kültür başkentidir. Askeri başkenttir. Yüzyıllardır yani bu dil böyle bir şeydir. Yani kültürden etkilenir. Her ne kadar Ankara'da da olsa şu anki ordumuz, bugünkü İstanbul Türkçesinin kullanılması sebebi budur. Yani bir güç kattığı için, bir kültür olduğu için, bir edebiyat olduğu için bu anlamda bağlayabiliriz. Bu kitap bu şeyi soruyor, bu sorgulamaları yapıyor. Bir Afrika dili bir Türkçeden, bir Çinceden daha şey değil, daha düşük bir dil değil. Çünkü Afrika dilini Swahilice'yi de mesela konuşan bir insan... Türkçe'yi de konuşan bir insan, Çince'yi de konuşan bir insan. Ve dil, buradan şu sonucu oluşuyoruz, dil nedir? Şu soruyu soruyoruz yani dil nedir? Dil nedir? Dil insanın zihninde var olan aslında doğuştan getirdiği bir sistem. Biz bunun üzerine işliyoruz. Evet, edebiyatın yoğun olduğu bir ortamda doğmuşsanız siz çok daha fazla mesela kelime hazinesine sahip olabilirsiniz. Mesela kitap okuyan birisiyseniz çok daha fazla kelime hazinesine sahip olabilirsiniz. Ama bu bir üstünlük belirtisi değildir. Yani şundan dolayı üstünlük belirtisi değil. Bir Swahilice konuşan bir Afrikalı da zamanla mesela diyelim 100 yıl sonra Swahilice çok gelişti. Dünyaya hakim oldu. Mesela Afrika Swahilice konuşulan yerler dünyaya hakim oldu. Bir edebiyat geliştirdiler, kültür geliştirdiler. Onlar da en az sizin kadar kelime hazinesine sahip olabilirler. İsterlerse o kelimeleri üretebilirler. Bunun kanıtı da şudur. Amerika Birleşik Devletleri şeye başladığı zaman, NASA çalışmalarına başladığı zaman ki kelime sayısıyla, uzayla ilgili kelime sayısıyla şu an bulunduğu kelime sayısı arasında 30 bin kelime fark varmış. Yani NASA çalışmaları İngilizce'ye 30 bin tane kelime kazandırıyor.
Çok ilginç bir istatistik.
Evet, 30 bin tane kelime kazandırıyor. Yani üretiyor. İnsan ihtiyaca tekabül ederek üretiyor. Bu kitabın benim için son olarak ona da değineyim. Özel bir tarafı var. Benim hocam çevirdi bu kitabı.
Ahmet Benzer
hocam çevirdi. Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitim Bölümünde. Kitabın hazırlanmasında da hocamla birlikte...
Beraber mi çalıştınız?
Beraber çalıştım. Yani hocam çevirmişti.
Mütevazı olmayalım Selim'ciğim.
Tahsil için...
Sen de katkıda bulundun değil mi?
Yani tahsil için gönderdi. Biz de okuduk. Elimizden geldiği kadar...
Ama çok seviyorsun sen bu kitabı.
Fikirlerini beyan ettik. Evet, bu kitabı ben gerçekten ufuk açıcı oldu. Basit ama çok önemli bir kitap diye tanımlıyorum.
Peki. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça isimli programdayız. Ben Deniz Yusuf Temizcan, Selim Tiryakioğlu'la birlikteyiz. Kitaplardan ve dergilerden konuşmaya devam ediyoruz. Ben de bugünkü programımız için Cahit Zarifoğlu'nun Okuyucularla isimli kitabını getirdim. Birazdan araya da girmemiz gerekecek ama aradan sonra da devam ederiz dilersen.
Olur.
Ben şu an yine birkaç kelam etmeye çalışayım. Cahit Zarifoğlu benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Hemen diğerlerini de mesela zikretmek gerekirse Sezai Karakoç'u, Rasim Özdenören'i, Nuri Pakdil'i her birini çok önemsiyorum. Türkçenin ve bizim hani bir üslup sahibi olmamız, bir yerlerden beslenmemiz anlamında çok kıymetli buluyorum. Elbette Tanpınar'ı da, Refik Halit Kara'yı da bir üslup kazanma, Türkçe üslubu kazanma anlamında çok kıymetli buluyorum. Ama Cahit Zarifoğlu'nun bu Okuyucularla kitabının benim için ayrı bir önemi var. Çok öncelerden Süleyman Ragıp Yazıcılar abim bana hediye etmişti bunu. Genç Dergisi'nin editörü. Benim şahsi hayatımda da çok önemli bir yeri vardır kendisinin. Ağustos 2011'de bana hediye etmiş. Bu Okuyucularla isimli kitabı Zarifoğlu'nun Mavera Dergisi'ne okuyucuların gönderdiği yazıları değerlendirme yazılarından ibaret. Yani Mavera'da yayınlanmış Mavera Dergisi'nde. Mesela çoğu kişi şiirlerini, hikayelerini, yazılarını gönderiyor. Onları şöyle yapsanız, böyle yapsanız, şu yazınızın güzel şurası gibi. Güzel, şiirleriniz çok berbat, bence şiir yazmayı bırakın gibi böyle ifadelerle onları karşılamış.
O da var, o ifade de var.
Evet, çok uzun berbat. Yıllar devam etmiş. Bunları da toplamış beyan yayınları.
Şimdi aklıma şey geldi, Metin Karabaşoğlu hocamız Genç Dergisi'nde şey yazıyor.
Yazı atölyesini hazırlıyor.
Yazı atölyesi, bunlar da bir kitap olabilir bu şekilde.
Gerçekten olabilir. Evet. O da aynı kıvamda yapıyor çünkü. Zarifoğlu'nun çok güzel bir üslubu var. Yani onu okumaya başladığınızda hakikaten sizi sarıp sarmalayan bir tarafı var. Beyan Yayınları Zarifoğlu'nun bütün kitaplarını bastı. Hala da onun üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Beyan Yayınları'nın başka kitaplarını da yine bu programımızda anmaya çalışacağız. Çünkü çok güzel yayınlar yapıyorlar. Burada birçok isim var tabii. Mavera'nın yıl yıl sayı sayı gelen mektuplaşmaları burada kayda alınmış. Ahmet Zarifoğlu ve Selçuk Azmanoğlu birlikte hazırlamışlar bu çalışmayı. Yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Zarifoğlu'nun burada tabii Mavera Dergisi'ne gelen mektuplara cevabı var. Ama bundan daha öte olan şey de bizim o mektuplara cevaptan hareketle öğrendiğimiz bir nasıl yazı yazılır meselesi. Mesela Hakan Merdivenci'ye verdiği bir cevap var. 278. sayfada. Arzu edersen kısa bir paragraf. Onu tabii, burada okumak isterim. Hakan okuyuculardan gelen mesajları söylemiyor. Yani onlara cevabı. Sadece Zarifoğlu'nun onlara cevabı var. Şöyle bir cevap veriyor. İki yazınızı da okudum. Yayınlanabilecek durumda değiller. Mavera bir edebiyat ve düşünce dergisi. Yazdıklarınızın hepsine amenna, onların hepsine harfiyen katılırım. Fakat yazdıklarınız yayınlanma vasfından uzak. Yazarlığı haklı şeyler söylemekten ibaret görmeyin. Söylenenler kadar söyleme tarzı önemli. Yazının kuruluşu, orijinal yaklaşımlar, sunuş ve bize bir şeyler kazandırması önemli. Yani söyledikleriniz bizim gibi düşünen yüz binlerin her an evlerde, kahvehanelerde söyleyebildiklerini kağıda dökmekten ileri gitmiyorsa bir anlamı yok. Yazar olarak ne yapmak gerek, onu ortaya koyabiliyor muyuz? Umarım bunlar üzerine düşünürsünüz. Yoksa yazdıklarınızı yayınlayabildiğimiz takdirde onun her türlü sorumluluğunu üzerimize alırız. Bu hukuken de böyledir. Selamlarımızla.
Ne güzel.
Mektuplarını hep böyle selamlarımızla diye cevaplaması, selamlarımla bazen diye cevaplaması ayrı bir lezzet. Yani burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazen çok sert de yaklaşabiliyor. Mesela bu şiirleriniz çok berbat diyor birisine cevabında. Belki çoğu kişi küsüyordur, belki alınıyordur. Ama çok öğretici. Yani mesela bir dergiciliğin nasıl olması gerektiğini hemen bu bir paragrafta öğreniyoruz biz.
Ve bütün yazılarla kendisi ilgileniyor.
Günlük
yani,
hayatınızda, kahvehanelerde kullandığınız, anlattığınız meseleyi burada ben işleyemem diyor.
Ya.
Çok güzel.
Hele ki bugünkü yazarlar için.
Selim, biraz evvel de yine okuyucunun bir mektubundan bahsederken orada hani dikkat çekmiştik dergiciliğin nasıl olması gerektiğine, bir yazının, iyi yazının nasıl yazılması gerektiğine.
Nasıl olması gerektiğine dair tüyo veriyor Cahit Zarifoğlu.
Evet.
Kitabında.
Bir anekdot da hemen arz etmek isterim.
Buyurun.
Yine mesela 347. sayfada Adnan Onay beyefendiye yazdığı bir cevap var. Tabii bu arada kitabın tamamı cevaplardan oluşmuyor. Mavera Dergisi'ne özellikle yazdığı bir yazı var. Mesela yazı gönderen herkese genel bir çağrısı var. Veya diyelim ki bütün isimleri böyle alt alta sıralayıp toplu değerlendirdiği kısımlar var. Şöyle bir cevap veriyor ona. Mesela şiirinden mısraları zikrediyor. Erozyon benim adım, yağmurlar seni boğar. Omurgam çakılıdır yeryüzünün fenerine. Gibi sert, çabuk, aşınmaya ve yok olmaya müsait mısralar bu yetenek için tehlike arz ediyor, diyor. Devamında da şöyle diyor yine Zarifoğlu. Ve şair boyuna akıl veriyor okuyucuya. Uyarılar yapıyor, yakınıyor. Güya ki insanları şiiriyle tutup sarsıyor. Daha da sıralanabilir olumsuzlukları. Neticede şiire nefes alacak yer kalmıyor. Buraya lütfen dikkat, Zarifoğlu'ndan aktarıyoruz. Lütfen dünyaya, eşyaya ve insana bir çocuğun merakı ve sevgisiyle bakar mısınız?
Çok
rica
güzel.
Ediyorum. Böyle bitiyor mektubu.
Zarif onun zaten benim en i̇smi çok sevdiğim gibi, tarafı bu çocuk su tarafı.
Bir de ismi gibi zarif ya. Mesela Ekmeleddin İhsanoğlu'na verdiği bir cevap var.
Çok merak ettim şimdi.
Mustafa İslamoğlu'na verdiği cevaplar var.
Gerçekten.
Evet.
Ya bu... Ekmeleddin İhsanoğlu'na verdiği cevaptan biraz okuyabilir misin?
Hemen bakıyorum. 364.
Çok bence ilgi çekici.
Geçen sayımızda bir İngiltere mektubunu yayınladığımız Ahmet Tıktık'a Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bu cümlesiyle bir kopya vermek, onu ilgileneceği, araştıracağı bir sahaya yöneltmek de istedik. O insanları bularak hayat mecralarını Afrika'nın ve Budizm'in çöllerinden geçerken yaşadıklarını anlattırmasını istedim diye bir anekdot var. Yine mesela bu arada yurt dışından da mesela İslam'ın manevi cephesi, The Religion of Islam isimli mesela İngilizce bir kitaptan bahsediyor okuyucusuna cevapta. Mustafa İslamoğlu'na da şöyle bir cevap vermiş. Bunun hemen yılına da bakayım ben. Mavera dergisine gelen mektuplara cevaplar bunlar. Mavera'nın 58. sayısı. Eylül 1981. Mustafa İslamoğlu'na da benzer şeyler söyleyeceğim diyor Zarifoğlu 366. sayfada. Böyle Çağırmak isimli hikayesi biraz havalandırılmalı. Bununla anlatılan atmosferin olumsuzluğunu olumluluğa çevirmesini demek istiyorum. Fakat hikayeye biraz hava gerekli. Hikayeye belki bir iki ek, bir iki çizgi, belli belirsiz bir olay, bir hapishane olduğu belli olan mekanın biraz daha tanıtılması, netleştirilmesi, etraftaki eşyanın hissedilmesi gibi mesela önerileri var. Yani bu hikayeyi şöyle yazsanız daha iyi olur tarzında. Bu şekilde onlarca farklı örnek verilebilir. Cahit Zarifoğlu'nun Okuyucularla isimli kitabından. Mesela Mustafa Gürbüz, Adıyaman'dan ona bir cevap vermiş sayfa 179'da. Her iki şiirinizde de konularınızı şiir diliyle işleyememişsiniz. Böyle bazen sert şeyler söylüyor. Devam ediyor. Afganistan ele aldığınız birincide arkadaşlarınızla iki ders arasında ayaküstü koridorda konuşabileceğinizden başka bir şey yazmamışsınız. Heyecanınız ve ciddiyetiniz güzel.
Tabii o zamanlar Afganistan...
Tabii meselesi var.
Meselesi var.
Gündemde. Şöyle diyor Zarifoğlu. Heyecanınız ve ciddiyetiniz güzel. Ama hepsi bu. Kesintisiz bir gayret içinde olun. Selamlarımızla.
Evet. Bir yazar için demek ki daha fazlasına ihtiyaç var.
Heyecan daha fazlasına ve ihtiyaç ciddiyetten var.
Daha fazlasına ihtiyaç
var. Beyan yayınlarından çıkan Zarifoğlu'nun Okuyucularla isimli kitabını şiddetle bütün dinleyenlerimize öneriyoruz. Şimdi bir başka kitaba geçeceğiz Selim. Geçen programdan herhalde çok vakit kalmamıştı, ondan mı bahsedeceksin?
Necip Asım'ın kitabından ben de birkaç altını çizdiklerim diye belki söyleyebiliriz. Okumak
kitabı
istiyorum.
Kitabı tekrar hatırlatalım dilersen.
Necip Asım'ın Kitap isimli kitabı bu. Tekrar hatırlatmış olalım. Kitap kitabı anlatıyor. Kendisi de zaten böyle söylüyor. Kitapla ilgili her şey. Tahrir malzemeleri, yani yazı malzemeleri, yazma eserleri nasıldı, kitaplara mesela nasıl mükafatlar veriliyordu, kitaplara nasıl başlıklar veriliyordu, kitaplar nasıl kısaltılıyordu, tercümeler nasıl oluyordu. Yani her şey aslında, yani kitapla ilgili birçok bilgiyi burada bu kitapta bulabiliyoruz. 120 yıl önce yazılmış bir kitap. Bu kitabın tek eksikliği belki güncel değil şu an için. Keşke bugün içinde o 120 yıllık boşluğu da dolduran bir kitap yazılsa diye temenni ediyoruz. Burada benim en sevdiğim kısım şey oldu. Geçen programda da bahsetmiştim. Kitap meraklılarını ikiye taksim ediyor, ikiye ayırıyor. Şuradan biraz okuyalım isterseniz. Kitap meraklıları iki sınıfa taksim olunur ki bunlardan birincisi muhibbanı kütüp, kitap severler diyebiliriz. Ve diğeri mecanini kütüp. Bunu da kitap mecnunları diye çevirebiliriz. Sonra muhibbanı kütüpten bahsediyor. Diyor ki, Ezmine-i Kadime'de yani eski zamanlarda kitapların nedreti yani nadirliği, nedretinden kastı az bulunması hasebiyle bütün edipler kitap muhibbiydi. Mülük-i Mısriye'den birisi kitap hanesinin kapısına Hazine-i Edviye-i Ruh ibaresini yazdırmış idi. Hazine-i Edviye-i Ruh, ruh ilaçlarının hazinesi. Yani kitapları böyle görüyorlar. Yani kitapların zaten az bulunduğu bir dönem. Ve bir ruh ilaçları hazinesi olarak görülüyor kitaplar eski zamanlarda. Kitap muhiplerine taraftar çok bulunduğu gibi aleyhinde bulunanlar da vardı diyor. Tıpkı bugün de olduğu gibi. Yani kitapları sevenler olduğu gibi kitapları aleyhinde bulunanlar da vardı diyor. Voltaire kitapların çokluğundan şikayet ederdi. Hatta müşarun ile, yani bu tekrar Voltaire'i kastediyor zikri geçen kişi, kendi zamanında Fransa tarihi hakkındaki Fransız kitaplarının mütalasına en uzun ömürlü bir adamın ömrü kifayet edemeyeceğini hesap etmiş idi. Yani sadece Fransız kitapların mütalaasını dahi, ki o zaman da en uzun ömürlü adam bile mütalaa edemez diyor. Tıpkı
çok
bugün
olduğu
gibi.
Çok ilginç anekdotlar gerçekten ya. 120 yıl önce yazılmış değil mi bunlar?
Evet. Ki Voltaire zamanı daha da eski. Vaka bir fenle müteallik, irili ufaklı 100 kadar kitap o lisan erbabına kafidir demiş. Burası benim ilgimi çekti gerçekten. Yani diyor ki bir fenle bir fenle ilgili, bir konuyla ilgili, bir ilgilendiğiniz bir konuyla ilgili irili ufaklı 100 kadar kitap diyor. 100. Yani yaklaşık 100 kitap okusan o kişiye yeter diyor. O konuyla
biz,
ilgili.
Biz şu an bırakın yani bir kitabı, bir makale okuyarak o alanın uzmanı olabileceğimizi düşünüyoruz.
Evet,
o da ayrı bir
kitapların demiş çokluğu insanı yıldırır, fakat onlar hakkındaki muameleyi insanlara ettiğimize tatbik etmeliyiz. Yani mevcutlarından intihab eylemeliyiz, yani seçmeliyiz. Bu da çok güzel. Yani nasıl insanları seçiyorsak, mesela bütün milyonlarca insan var. Milyonlarca insanla arkadaşlık etmeye çalışıyor muyuz? Hayır. Aralarından seçiyoruz. Bazılarıyla arkadaşlık ediyoruz. Evet. Kendi meşrebimize, karakterimize uygun bir şekilde. Kitapları da diyor bu şekilde her kitapla arkadaşlık edilmez. Bunu diyor seçmelisiniz diyor. Bence bugüne çok şey anlatıyor gerçekten.
Ya şöyle de o zaman söyleyebilir. Yani her yediğiniz şey size faydalı değildir. Abur cubur yerseniz zarardır.
Tabii.
Kitabında abur cuburu var. O da...
Şey gibi işte biraz geçen haftaki programda değindik. TÜYAP kitap fuarında mesela çok kitap var. Ama ne ifade ediyor gerçekten?
Veya
yani kapitalizme yarıyor.
İlgililer daha çok nereye yöneliyor?
Nereye gidiyor? Bu gerçekten yani çözülmesi zor bir mesele. İngiliz ve Alman kitap muhipleri beyinlerinde şöyle bir karar vermişlerdir. Yani İngiliz ve Alman kitap severleri kendi aralarında şöyle konuşmuşlar. Burası şöyle bir okuyayım aşağı doğru. Kitaplarla ilgili şeyler. Adap. Yatakta okunmayacak. Kenarına haşiye yazılmayacak. Not yazılmayacak.
Yazabilirsiniz ama her şeyi.
Yeni kitapların yaprakları oldum olasıya kesilmeyecek. Yapraklar içeri kıvrılmayacak. Beş kuruşluk cilt yaptırılmayacak. Ucuza kaçmayacaksın yani.
Kitap kanunları.
Evet evet kitap kanunu. Bunun böyle şey vardı ben onu görmüştüm. Nargile kanunu vardı. Nargile adabı diye. Bir Allah. Nargile kafede görmüştüm. Mesela masanın üstüne konulmayacak nargile gibi. Bu da böyle bir adet. Sayfaları kolaylıkla çevirmek için parmaklar ıslatılmayacak. Yemek esnasında okunmayacak. Acemi mücellitlere cilt yaptırılmayacak. Kitabın yaprakları parmakla kesilmeyecek. Kitaplar kendi halinde bir yere konup açık tutulmayacak. Üzerlerine sigara külü düşürülmeyecek. Görmeye zaaf vereceğinden okurken sigara içilmeyecek diyor. Tabii abi, bizim bazı müelliflerimiz okurken içmeyi
yazarken,
çok seviyorlar.
Yazarken
sigara içmeyi ve okurken sigara içmeyi çok seviyorlar. Şöyle devamında biraz daha buraları atlayabiliriz. Kitaplar diyor mesela murdar paçavra ile silinmeyecek. Kitaplar yemek dolabına ve konsollara doldurulmayacak. Sonra mesela hiçbir bahane ile kitabın şekil ve haritaları içinden çıkarılmayacak. Kitaplar saç, toplu iğnesi veya firkete ile kesilmeyecek. Ciltlerde Rusya meşini kullanılmayacak. Demek ki Rusya meşini şeymiş o zaman. Hı-hı. Kalitesiz. Kedi veya çocukların arkasından kitap atılmayacak. Burası güzeldi.
Hakikaten çok müzik yani bir tarafa.
Dikkatsizlikle açmadan kitapların arkası kırılmayacak. Soba veya ateşe pek yakın kitap okunmayacak diye böyle devam ediyor. Kitap kanunlarından bahsetmiş. Şey aklıma geldi. Bizde de bilirsin şey vardır. Talim-ül Mütalim diye bir kitap var meşhur. Orada da çok uzun uzun bahseder kitap adabından. Bize de çok şeydir aslında yani bugün için öyle yani tırnak içinde söylüyorum katıdır o şeyler. Mesela kitap üstüne kitap konulmaz, kitabın üstüne kalem konulmaz. Tabii bugünse yerlerde mesela kitaplar görebiliyoruz. Evet. Şey mesela o bile beni rahatsız ediyor yani enteresan. Artık yani tabii ki elbette Kur'an-ı Kerim değil her kitap ama o Kur'an-ı Kerim'den gelen bir saygı mıdır toplumumuzda bilmiyorum. Yere koymak. Resimde dahi mesela şeyde bakıyorum internette bazı resimler var kitaplardan böyle şekiller yapıyorlar işte merdivenler yapıyorlar falan.
Bu biraz, kitap kanunlarına aykırı.
Aykırı diye düşünüyorum. İç gıdıklayan bir şey var yani orada.
Evet.
Evet.
Erkam Radyo'da Kalbin Sesinde Okudukça isimli programımızın sonuna geldik. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Selim Tiryakioğlu.
Bir sonraki programda daha nitelikli kitaplar ve dergilerde buluşmak üzere diyelim. Allah'a emanet olun.